Ayrım 22, 33. kısım. Gerçek yavaş yavaş somutlanıyordu. Dört kez karşılaştığı çocuk özenle erkeğe benzetilmeye çalışılmış bir kızdı. Kısa kesilmiş saçlar, uygun elbiseler, erkek çocuk davranışları. Adamda en küçük bir kuşku bile yoktu. Bana hiç kız olduğu söylenmedi. Bu onun sırrıydı, çaktın mı? Ama ben hemen her şeyin topal gittiğini anladım. Her şeyden önce çok güzeldi. Gerçek bir afet. Sonra bir de sesi vardı tabii. Bir de vücudu. 12'sinde falan olmalıydı. Bazı yerlerinde başlayan değişiklikler göze çarpıyordu. Başka dalgalar da vardı. Gözlerine göz bebeklerinin rengini değiştiren zamazingolar takıyordu. Simsiyah gözleri vardı. Mürekkep gibi ama yapay gözlerdi onunkiler. Çocuktum ama farkındaydım işin. Üstelik hep gözlerinin ağrıdığından yakınıyordu. Kafasının derinliklerine kadar giden sancılar, öyle diyordu. Karim bütün öğeleri bir araya topluyordu. Cüd'ün annesi çocuğunu yok etmek isteyen iblislerden çok korkuyordu. Muhtemelen bu sebeple bir kentten ayrılmış, soluğu Sarzak'ta almıştı. Bu şehirde Karim bunu daha önce düşünmeliydi. Yeni bir kimlik almış, çocuğunun adını değiştirmiş, bununla da yetinmeyerek daha önemli bir karar vermiş, cinsiyetini bile değiştirmişti. Artık birinin onları bulup tanıması imkansızdı. Ne var ki 2 yıl sonra iblisler yeni hayatlarına da musallat oldular. Onları bu yeni şehirde Sarzak'ta buldular. Hala çocuğun peşindeydiler. Ulaşmaları da an meselesiydi. Kıza ele geçirmeleri. Anne paniğe kapılmıştı. Belgeleri, tüm kayıtları yok etmiş, kızının sahte adı da dahil adını taşıyan tüm dosyaları ortadan kaldırmıştı. Özellikle de fotoğrafları, çünkü kesin olan bir şey vardı. Yeni adını bilmiyor olsalar da çocuğun yüzünü tanıyordu o iblisler. Aradıkları da o yüzdü zaten. Kanıt olarak, ipucu olarak. Bu yüzden hiç olmazsa başlangıçta peşine düştükleri yüzü bulabilmek için sınıf fotoğraflarına yetinmek zorundaydılar. İyi de bu iblisler nereden geliyordu ve kimdi bunlar? Karim genç alev yutucuya sordu. O küçük kız sana hiçbir iblisten söz etti mi? Genç panayırcı hala elindeki meşaleyle oynuyordu. İblisler mi? Hayır, iblisler, sırıtarak meslektaşlarını gösterdi. Biziz. Üstelik Judy fazla konuşkan değildi. Söyledim ya, çocuktuk o zamanlar. Ona sadece alev püskürtmeyi öğrettim. İlgileniyor muydu? Hayran mıydı demek istiyorsun? Alev yutmayı, püskürtmeyi öğrenmek istiyordu. Sanki kendini korumak için. Öylesine tuhaf bir çocuktu ki. Annesi hakkında hiçbir şey anlatmadı mı? Hayır, onu görmedim bile. Cüde benimle 1 ya da 2 saat kalıyordu. Sonra hop kayboluveriyordu. Kürk kedisi gibi. Böyle birkaç kez kayboldu. Bir keresinde de hiç dönmedi. Hatırladığın başka bir şey yok mu? Bana yardımcı olabilecek bir ayrıntı, dikkatini çeken bir tuhaflık. Hayır, adı mesela, gerçek adını hiç söylemedi mi? Hayır, ama üzerinde ısrarla durduğu bir şey vardı. Neymiş? Ben adını öğrenir öğrenmez İngiliz aksanıyla Beatles'ın şarkılarında olduğu gibi Jud dedim ona. Bu kadarı bile öfkeden gözünün dönmesine yetiyordu. Ona Fransız aksanıyla Jud dememi istiyordu. O küçük ağzı hala gözümün önünde Cüt. Genç panayırcı derinlerden geldiği belli olan bir tebessümle güldü. Göz kapaklarının altında gözyaşları birikmişti. Karim ejderhanın küçük kıza çılgın gibi aşık olduğunu anladı. Soru sorma sırası alev yutucudaydı şimdi. Bir soruşturma mı yapıyorsun? Neden? Ona ne oldu? Şimdi yaklaşık... Karim dinlemiyordu bile. Sahte bir kimlikle 2 yıl okula gitmek zorunda kalan küçük Cüd'ü düşündü. Annesi okula yazdırırken çocuğunun belgelerini nasıl değiştirmişti? Herkesin, özellikle de çocukla her gün yan yana olan öğretmenin karşısında oğlunun bir kız olduğunun masalını nasıl sürdürebilmişti? Birden kafasında bir şimşek çaktı. Gözlerini kaldırıp meşale adama sordu. Buralarda bir telefon var mı? Bizi ne sandın? Sokak serserisi mi? Peşimden gel. Abdov adamın peşine düştü. Panayırcı Karim'in kum pistinin ucundaki ahşap kulübenin önünde bıraktı. Küçük bir taburenin üzerinde bir telefon vardı. Polis temini Cancaros okulun müdüresinin numarasını çevirdi. Rüzgar çadırın altında şiddetle kükrüyordu. Uzakta alev yutucuları görebiliyordu. 3 zil sesi duyuldu. Sonra bir erkek sesi telefona cevap verdi. Müdüre hanımla görüşmek istiyorum dedi Karim, heyecanını dizginlemeye çalışarak. Kim arıyor? Teğmen Karim Abdov. Birkaç saniye sonra Ayize'de kadının soluk soluğa nefesi duyuldu. Polis temini hiçbir girizgaha gerek duymadı. Hatırlıyor musunuz? 1982 yılının sonunda Sarzak'tan ayrılan öğretmenlerden söz etmiştiniz bana. Tabii hatırlıyorum. 1981'de birinci sınıfta, 1982'de ikinci sınıfta baktığını söylemiştiniz. Doğru. Yani Judy Terro'yu her iki sınıfta da okuttu değil mi? Evet, işte böyle de bakılabilir. Ama size daha önce de söylemiştim. Bir öğretmenin aynı sınıfla... Adı neydi öğretmenin? Bir dakika bekleyin, bakmam gerek. Müdüre kağıtları karıştırdı. Fabini Pascot. Bu ad Karim için hiçbir anlam ifade etmiyordu tabii. Üstelik çocuğun takma adıyla da arasında ses benzerliği bile yoktu. Her yeni bilgiden sonra kafasını bir yerlere vuruyordu hala. Yine de sordu. Kızlık adını biliyor musunuz? İyi ama kızlık adı bu. Evlenmemiş mi? Duldu. En azından kayıtlarda gördüğüm bu. Tuhaf. Yeniden ilk adına dönmüş. Kocasının soyadı neymiş? Bir dakika. Hah, buldum. Harold. Yani bir çıkmaz. Karim yanlış yoldaydı. Tamam, teşekkür ederim ben. Yeni bir kıvılcım. Eğer haklıysa, eğer o kadın gerçekten Jude'un annesi ise küçük kızın soyadı başlangıçta Harold olmuş olmalıydı. Adı da. Karim, alev yutucunun küçük kızın adını söylemesi konusunda anlattıklarını hatırladık. Kızcağız adının yazıldığı gibi okunmasında, Fransız usulü telaffuz edilmesinde ısrar ediyordu. Neden? Asıl adını hatırladığı için mi? Küçük kızken kullandığı adı. Karim telefona doğru soludu. Bir dakika bekleyin. Diz çöktü. Sinirden titreyen bir elle kumun üzerinde bir iki adı büyük harfle alt alta yazdı. Fabienne Harold, Judy Itero. Son iki hecede aynı ses, aynı ton vardı. Birkaç saniye düşündü, sonra tozun üzerine yazdıklarını eliyle sildi. Yeniden, bu kez heceleri ayırarak yazdı. Judy Itero. Sonra da Judith Harold. Muzaffer bir çığlık atmamak için kendini zor tuttu. Judy Itero'nun asıl adı Judith Harold'tu. Dipnot, Judy Itero'nun okunuşu Judy Terro. Judith Harold'un okunuşu Judy Terro. Küçük erkek çocuk aslında güzel bir küçük kızdı. Annesi de öğretmeni. İzleri daha da karıştırmak için kızlık soyadına dönmüş, çocuğu daha da zora koşmamak için ya da yeni kimliğinde yanlışlıklar yapmamak için olacak adını bir erkek adına uyarlamıştı. Karim yumruklarını sıktı. İşlerin bu şekilde düzenlenmiş olduğundan emindi. Kadın okulda çalıştığı, orada bulunduğu için çocuğunun kimliğini değiştirebilmişti. Bu varsayım her şeyi açıklıyordu. Kadının Sarzak'ta herkesi kolaylıkla kandırması, resmi belgeleri çalarken hiçbir güçlükle karşılaşmamasını. Titrek bir sesle müdüreye sordu. Eğitim müdüründen o öğretmen hakkında ayrıntılı bilgiler alabilir misiniz? Bu akşam mı? Bu akşam, evet. Ben evet onları tanıyorum. Mümkün. Ne öğrenmek istiyorsunuz? Fabin Pascot Harold'un Sarzak'tan sonra nereye yerleştiğini bilmek istiyorum. Bir de kente gelmeden önce nerede oturduğunu. Onu tanımış olanları da bulmaya çalışın. Cep telefonunuz var mı? Kadın evet dedi. Numarayı verdi. Hafifçe şaşırmışa benziyordu. Karim devam etti. Bizzat müdürlüğe gidip bu bilgileri almanız ne kadar sürer? Çok iki saat. Cep telefonunuzu yanınıza alın. Sizi iki saat sonra ararım. Karim kulübeden çıktı. Yeniden danslarına başlamış alev yutucuları eliyle selamladı. 34. kısım. Geçirilmesi gereken iki saat. Karim takkesini düzeltti ve arabasına doğru yürüdü. Gölgesi toprağı ve asfaltı çatlatıyor gibi görünen deniz kokusu yüklü bir rüzgarla sarsılıyordu. Öldürülecek iki saat. Kendi kendine belki de bu bölgenin ona henüz her şeyini vermediğini düşündü. Her yaz pazarları buraya gelen iki yalnız yaratığı Fabienne ve Judith Harold'u düşündü. Sahneyi tüm yönleriyle gözünün önüne getirmeye, izleyecek yeni yolu kulağıyla fısıldayacak her ayrıntı, her değişikliği hatırlamaya çalıştı. Sabahın ilk ışıklarında kimsenin onları tanımadığı bir bölgede dikkat çekmeksizin ilerleyen ana kızı görüyordu. Kızının yüzüne tutkun, kararlı bir anne ve diğeri çifte cinsiyetli, korkusunun üzerine iki kilit vurulmuş kızcağız. Abdov neden olduğunu söyleyemeden o tuhaf çiftin aynı yasta birleştiklerini hissetti. Onları el ele sessizce yürürken gördü. Buraya nasıl geliyorlardı? Trenle, karayoluyla? Teğmen bir ipucu, bir tutanak, bir hatıra bulmak umuduyla çevredeki bütün garları, otoyol istasyonlarını, jandarma karakollarını gezmeye karar verdi. Öldürülecek 2 saat. Ya kararını uygulayacaktı ya da vazgeçecekti. Batan güneşin son ışıklarıyla kızıla boyanmış bir göğün altında arabasını çalıştırdı. Ekim geceleri daha şimdiden zamansız karanlıklarına bürünmeye başlamıştı. Karim bir telefon kulübesi bulup önce Rhodes polis karakolunu aradı. 1982 yılında Lod bölgesinde Fabienne Pascot veya Fabienne Herold adına kayıtlı bir araba bulunup bulunmadığını araştırdı. Boşuna. Söylediği adlar adına çıkarılmış bir otomobil ruhsatı yoktu. Yeniden arabasına dönüp çalışmalarını çevre garlar üzerine yoğunlaştırmakla birlikte özel otomobil fikrinden tümüyle de vazgeçmedi. 4 demiryolu istasyonunu ziyaret etti. 4'ünden de sonuç 0'dı. Abdob, Manastır ve Luna Park merkez olmak üzere giderek genişleyen daireler çizerek kilometreleri yutuyordu. Farların aydınlığında hayalete benzer uzun boylu gölgeler, ağaçlar, kayalar, tüneller dışında bir şey görmüyordu. Kendini iyi hissediyordu. Adrenalin vücudunu ısıtıyor, heyecanda bütün duygularını uyanık tutuyordu. Her zaman hoşlandığı duygulara kavuşmuştu. Maripli, geceye, korkuya ait duygulara. Otoparkların ortasında elektrik direklerinin arasında ilk anahtarlarını eğerlerken keşfettiği duygulara. Karim karanlıklardan korkmazdı. Karanlıklar onun dünyasıydı, paltosuydu. İçine gizlendiği derin sulardı. Orada kendini bir silah kadar gergin, bir yırtıcı kadar güçlü ve soğukkanlı hissediyordu. Gittiği 5. garda eski vagonlar ve mavimtırak tribünlerle dolu bir yükleme alanı gördü. Hemen o anda geriye döndü ama birkaç adım atar atmaz çakılıp kaldı. Bir köprünün üzerindeydi. Otoyolun sete batı çıkışının üzerinde 300 metre ilerideki küçük otoyol gişesine baktı. İçgüdüsü gidip yakından bakması gerektiğini söylüyordu. Daima her izi değerlendirmek gerekirdi. Yan yola girip sağa döndü. Bir dizi kurt bağrının üzerinden geçti. Burada birkaç prefabrike yapı vardı. Otoyol istasyonlarının büroları. Hiç ışık yoktu. Ne var ki barakaların bitişiğindeki hangarların yakınında bir adam gördü Teğmen. Yeniden sağa kırdı, otomobilini park etti. Büyük bir kamyonun dibinde bir şeylerle uğraşmakta olan silüete doğru yürüdü. Rüzgar şiddetini artırıyordu. Her şey tuzlu bir solukla sarılmış gibi kuru, mat ve tozluydu. Yol işaret panolarının, küreklerin, kazmaların, plastik brandaların üzerinden geçti. Kamyonun, bir tuz kamyonu kasasına eliyle vurdu. Metal bir gürültü çıkmasına neden oldu. Adam sıçradı. Başındaki kar başlığı sadece gözleri için yeterli bir yer bırakıyordu. Kır kaşları çatıldı. Ne var? Kimsiniz? Şeytan. Efendim? Karim kamyonun kasasına yaslanarak gülümsedi. Şaka yapıyorum. Polis babalık. Bilgiye ihtiyacım var. Bilgiye mi? Yarın sabaha kadar burada kimse olmaz. Ben de. Otoyol istasyonları günde 24 saat çalışır. Biletçi gişesinde ben de burada çalışıyorum. Benim de söylediğim bu. Seninle birlikte büroya gideceğiz. Sen bir fincan kahve içerken ben de PCI'ye bir göz atacağım. PCI'ye mi? Ne arıyorsun ki? Yukarıda sıcak odada anlatırım. Bürolar genel görünümüyle uyumluydu. Dar ve geçici. Dar duvarlar, içi boş kapılar, formika masalar, alacakaranlıkta homurdanan bilgisayar dışında her şey sönük, her şey ölüydü. PCI bütün yıl boyunca dönen ve bölgesel otoyol ağı hakkında bilgi sağlayan bilgilendirme merkezinin adıydı. Her kaza, her arıza, karayolu görevlilerinin arasında yapılan yer değişiklikleri bilgisayarın hafızasına kaydoluyordu. İhtiyar adam bilgisayarı bizzat kullanmak niyetindeydi. Kar maskesini çıkardı, Karim adamın kulağına fısıldadı. Temmuz 1982, oynama sırası sende. Her şeyi öğrenmek istiyorum. Kazalar, kurtarma çalışmaları, en ufak öyküyü bile, her şeyi. İhtiyar eldivenlerini çıkardı, ısıtmak için parmaklarını ohladı. Birkaç saniye boyunca bilgisayar klavyesi üzerinde piyano çaldı. Ekranda Temmuz 1982'deki vakalarla ilgili bir liste belirdi. Sayılar, veriler, kurtarmalar, merak uyandırmayacak ne varsa. Ada göre arama yapabilir misin dedi Karim, adamın omzunun üzerine eğilerek. Adları hecele, birçok ad var. Judy Itero, Judith Herold, Fabienne Pascot, Fabienne Herod. Daha kaç tane var diye homurdandı ihtiyar. Adları bilgisayara girerken. Ne var ki birkaç saniye sonra ekranda bir cevap yanıp sönmeye başladı. Karim yaklaştı. Ne oluyor? PCI adları birileriyle ilgili bir şeyler buldu. Ama Temmuz 1982'de değil. Aramaya devam et. Adam klavyedeki bir dizi tuşa bastı. Karanlık ekran üzerinde parlak ışıklı harflerle yazılmış bilgiyi gördü. Abloff vücudunun donduğunu hissetti. Yüzüne bakıp haykıran bir tarih. 14 Ağustos 1982. Judy'nin mezarının üzerindeki tarihti bu. Dosyayı açan isim de aynıydı. Judy Itero. Adı hatırlayamadım dedi babalık nefes nefese. Ama kazaya hala unutmadım. Heron Country yakınlarında korkunç bir şey. Araba kaymış. Ortadaki bariyeri aşıp tam karşısındaki gürültü önleme duvarına kafadan çarpmış. Her ikisi de yani ana oğlu saçların arasında bulduk ama çocuk yaşamadı. O önde oturuyordu. Annesi birkaç sarıkla kurtuldu. Her iki yönde de kan izi vardı. İki kere üç şeridi enlemesine geçmiş. Anlıyor musun? Karim titremesine hakim olamıyordu bir türlü. Demek Fabienne ve Judy Terrot'un firarları böyle sonuçlanmıştı. Saatte 100 kilometre hızla bir gürültü önleme duvarında. Bu kadar aptalca, bu kadar da basit. Bir öfke çığlığını zorlukla bastırdı. Kadının aldığı bütün önlemlerin, yaşadığı tüm maceranın bir kayma sonucunda yıkılmış olmasını hala kabul edemiyordu. Oysa başından beri biliyordu bunu. Mezarının da doğruladığı gibi Judith Ağustos 1982'de ölmüştü. Şimdi de bu ölüm sebeplerini öğrenmişti. Çok sevdiği birinin ölümünü öğrenmiş gibi yaşlar göz kapaklarını yaktı. Daha birkaç saat öncesine kadar bir çağlayan şiddetiyle sevdiği birinin, kelimelerin ve yılların ötesinde, zamanın ve boşluğun ötesinde. Devam et dedi ihtiyara. Çocuğun vücudun nasıldı? Bütünüyle radyatör ızgarasına yapışmış gibi bir et ve demir yığını. Tanrım, 6 saatten fazla sürdü. Neyse, hiç unutmayacağım. Yüzü, işte ne yüzü ne kafası vardı, hiçbir şey. Ya annesi, annesi mi? Annesi olup olmadığını bilmiyorum. Her neyse, en azından onunla aynı adı taşımıyordu. Üstelik, biliyorum, yaralı mıydı? Hayır, iyi kurtulmuş. Birkaç çizik, birkaç çürük. Hemen hemen hiç. Otomobil kendi etrafında döndüğü için, anladın mı? Bütün hızıyla duvara yolcu tarafından çarptığı için. Bu virajda hep böyle olur. Tarif et. Kimi? Kadını. Unutmam mümkün değil ki. Bir dev. Geniş yüzlü, kahverengi saçlı bir dev. Koca gözlüklü, simsiyah, esnek şeyler giymiş. Gerçekten tuhaf, ağlamıyordu. Çok soğuk duruyordu. Belki de şokun etkisi. Ne bileyim. Yüzü nasıldı? Güzel. Yani tombul yanaklı, başka bir şey bilmiyorum. Çok açık, neredeyse şeffaf bir ten. Abdov yününü değiştirdi. Her kaza için bir dosya tutuyor olmalısınız değil mi? Ölüm kağıdı, tutanak falan. Tüyleri diken diken olmuş yaşlı adam Karim'e bakıyordu. Göz bebekleri kahve taneleri gibi çıtırdıyordu. Aradığım tam olarak ne delikanlı? Bana dosyayı göster. İhtiyar ellerini anorağına sildi. Sonra da kapakları panjur biçiminde olan bir dolap açtı. Karim adamın kazazede adlarını okuduğunu, hecelediğini gördü. Jude Itero, işte bu. Seni uyarıyorum. Karim dosyayı adamın elinden alıp sayfaları çevirmeye başladı. Tanıklar, ifadeler, tutanaklar, sigorta raporları, bütün her şey. Fabienne Pascot, Sarzak'tan kiraladığı bir otomobil kullanıyordu. Ev adresi olarak Doktor Marshall'ın söylediği adresi vermişti. Kayalık Vadisi'nin dibindeki harap kulübe. Bu taraftan bakınca da yeni bir şey yoktu. Asıl çarpıcı olan annenin çocuğunun öldüğünü erkek cinsiyetiyle Jude Itero adıyla bildirmesiydi. Anlıyorum dedi polis teğmeni. Ölen erkek miydi? Evet tabii. İhtiyar Karim'in omuzu üzerinden dosyaya bakıyordu. En azından burada öyle diyor. O bakımdan bir sorun olup olmadığını hatırlıyor musun? Bir sorun mu? Ne demek istiyorsun? Polis teğmeni sesinin sakin çıkmasına çalıştı. Dinle. Ben sadece çocuğun cinsiyetini belirlemenin mümkün olup olmadığını soruyorum. Ben doktor değilim ama samimi fikrimi sorarsan sanmıyorum. Vücut parçalara ayrılmıştı. Tamponlarda bile etler vardı. Eliyle yüzünü sıvazladı. Senin için bir resim çizemem evlat. 25 yıl önce buraya geldiğimden beri saçımın telleri kadar kaza gördüm. Her biri ötekinden daha korkunç. Sis tabakalarını göstermek istermiş gibi elini kaldırıp salladı. Bak, zaman zaman ortaya çıkıp korkunç bir şiddetle vuran bir çeşit yeraltı savaşı gibi. Karim cesedin durumunun kadına mezarın ötesinde de yalının tamamlama fırsatı verdiğini anladı. Ama neden? Hala bir tehlikeden mi korkuyordu? Küçük kız ölmüş olsa bile mi? Teğmen yeniden dosyaya döndü ve kazayla ilgili fotoğrafları inceledi. Kan, eğilip bükülmüş saçlar, karoserden fırlamış et parçaları, kollar, bacaklar. Hızla geçti, midesi kaldırmıyordu. Sonra ölüm kağıdını, doktor raporunu buldu. Vücut özelliklerinin son derece somut özelliklerle geçiştirildiğini gördü. Başı döndü, sırtını duvara dayadı. Sonra saatine baktı. Gerçekten de 2 saat öldürmüştü. Ama o saatler de onu. Büyük bir gayretle son sayfaları gözden geçirdi. Karton bir fiş üzerinde mavi mürekkeple alınmış parmak izleri. Birkaç saniye parmak izlerine baktı, sonra sordu. Bunlar onun parmak izleri mi? Bu da ne demek? Bu parmak izleri çocuğa mı ait? Sorularından hiçbir şey anlamıyorum ama tabii evet. İstampayı ben tutmuştum. Vücudun geri kalan bölümleri torbadaydı. Doktor küçük eli bastırdı. Kanlar içinde bir el. Kahretsin, hepimiz bir an önce bitirmek istiyorduk. Dinle. Bugün bile hala geceleri rüyama girer o zaman. Karim dosyayı deri ceketinin altına soktu. Tamam, bunu alıyorum. İyi, al bakalım. Yolun açık olsun. Teğmen bürodan kaçarcasına çıktı. Şaşkınlıktan ne düşüneceğini bilemeyecek bir haldeydi. Göz kapaklarının altında dans eden yıldızlar görüyordu. Barakanın 8'inde ihtiyarın bağırdığını duydu. Sen kendine dikkat et. Karim döndü. Adamın omzuyla kapıyı tutmuş, tuz rüzgarlarının arasında onu izliyordu. Siriyeti kapının camıyla ikiye bölünmüş gibiydi. Ne diye bağırdı Karim? Dedim ki kendine dikkat et. Başka kimseyi gölgen sanma. Karim gülümsemeye çalıştı. Neden? İhtiyar kar başlığını indirdi. Çünkü biliyorum, hissediyorum. Sen ölülerin arasında dolaşıyorsun.